Ayrım 28. Kolera günlerinde aşk. Gabriel Garcia Marquez. Sayfa 289. Fermina Daza'nın ortadan kayboluşundan hemen hemen 2 yıl sonra, Transito Ariza'nın kaderin bir cilvesi diye nitelendireceği olmayacak bir şey oldu. Florentino Ariza, sinemanın icadından özellikle etkilenmemişti ama Leona Cassiani'nin kendisini, ünü, konuşmaların Ozan Gabriel D'Annunzio tarafından yazılmış olmasına dayanan Cabiria'nın ilk gösterimine götürmesine direnmedi. Don Galileo de Conte'nin bazı geceler insanların beyaz perdedeki sessiz aşklardan çok göz kamaştırıcı yıldızları seyretmekten haz duydukları üstü açık avlusu seçkin bir seyirci kalabalığıyla tıklım tıklım dolmuştu. Leona Cassiani öykünün beklenmedik gelişimini yüreği ağzında izliyordu. Florentino Ariza'nın ise dramın ezici ağırlığından uykudan başı göğsüne düşüyordu. Omuz başında bir kadın sesi düşüncesini okuyormuş gibi geldi ona. Tanrım, acı bu kadar da uzun sürer mi? Söylediği tek şey bu oldu. Belki de sesinin alacakaranlıkta yankılanması önlemişti onu. Çünkü sessiz filmleri piyano eşliğiyle güzelleştirme alışkanlığı burada yerleşmemişti henüz. Parterin alacakaranlığında projektörün yağmur fışıltısını duyan sesi duyuluyordu yalnızca. Florentino Ariza çok güç durumda kalmadıkça Tanrı'nın adını anmazdı. Ama bu kez bütün ruhuyla şükretti ona. Çünkü tenha bir bahçede sararmış yaprakların hışırtısı sırasında "Şimdi gidin, size haber verinceye değin de gelmeyin" dediğini işittiği, öğle sonundan beri yüreğinde taşıdığı o buğuk madensi sesi 7 kat yerin dibinden gelse bile hemen tanırdı. Yanından hiç eksik olmayan kocasıyla birlikte onun tam arkasında oturduğunu biliyor, sıcak, düzenli soluk alıp verişini işitiyor, sağlıklı soluğunun arıttığı havayı aşkla içine çekiyordu. Son ayların çöküntüsü içinde tasarladığınca ölüm kurdunun için için oyduğu gibi duyumsamadı onu. Bir kez daha Minerva tuniğinin altında ilk çocuğunun tohumuyla yuvarlaklaşmış karnıyla ışıl ışıl mutlu dönemindeki gibi canlandırdı onu kafasında. Beyaz perdeden taşan tarihsel felaketlere tam anlamıyla yabancı, arkasına bakmadan görüyormuşçasına tasarlıyordu onu. İçinin derinliklerinden ona ulaşan badem kokusunu hazla içine çekiyor, sinemadaki kadınların aşklarının nasıl olup da gerçek yaşamdaki aşklardan daha az acılı olduğu konusunda onun ne düşündüğünü merak ediyordu. Filmin bitmesine az kala, birden bir sevinç parıltısıyla öylesine çok sevdiği bir insana hiçbir zaman bu denli uzun süre böyle yakın olmadığının bilincine vardı. Işıklar yanınca başkalarının ayağa kalkmalarını bekledi. Sonra çarçabuk ayağa kalktı, film boyunca çözdüğü yelek düğmelerini dalgın dalgın ilikleyerek döndü. Dördü birbirlerine öyle yakındılar ki içlerinden biri istemese de selamlaşmak zorunda kaldılar. Juvenal Urbino iyi tanıdığı Leona Cassiani'yi selamladı önce. Sonra her zamanki inceliğiyle Florentino Ariza'nın elini sıktı. Fermina Daza nazik bir gülümseyişle gülümsedi onlara. Nezaketin ötesinde bir anlam taşımayan ama yine de onları daha önce birkaç kez görmüş, kim olduklarını bilen, bu yüzden de kendisine tanıştırılmaya gerek duymayan birinin gülümseyişiyle. Leona Cassiani bir melez inceliğiyle karşılık verdi. Florentino Ariza ise onu görünce dona kaldığı için ne yapacağını bilemedi. Başka bir kadın vardı karşısında. O günlerde moda olan o korkunç hastalığın izi bile yoktu yüzünde. Ne de başka bir hastalığın. Bedeni en güzel yıllarının ağırlığını ve çevikliğini koruyordu. Ama son 2 yılının, kötü yaşanmış 10 yılın çetinliğiyle geçtiği açıktı. Yanaklarına düşen kıvırcık perçemli kısa saçlar yakışıyordu ona. Ama saçları artık bal renginde değil, alüminyum rengindeydi. Çekik güzel gözleri haminle gözlüğünün ardında ışığını yarı yarıya yitirmişti. Florentino Ariza, onun sinemadan çıkan kalabalığın içinde kocasının kolunda uzaklaştığını gördü. Onu bir topluluk içinde sırtında yoksulların kullandıkları gibi bir şal, ayaklarında terliklerle görmekten şaşkınlık duydu. Ama en çok içine dokunan kocasının kolundan tutup ona çıkış yolunu göstermek zorunda kalması oldu. Buna karşın yüksekliği hesaplayamadı, az kalsın kapının eşiğine takılıp düşüyordu. Florentino Ariza, yaşlılığın bu tökezlemelerine karşı çok duyarlıydı. Daha gençken parklarda okuduğu kitaptan başını kaldırıp yaşlı çiftlerin karşıdan karşıya geçmek için birbirlerine yardım edişlerini gözlerdi. Bu yaşam dersleri onun kendi yaşlılığının kurallarını sezmesine yaramıştı. O gece sinemada Doktor Juvenal Urbino'nun yaşındaki erkekler bir çeşit güz gençliğiyle yeniden doğuyorlar, saçlarına düşen ilk akları daha saygın görünüyorlar, özellikle genç kadınların gözünde daha becerikli, daha baştan çıkarıcı oluyorlardı. Oysa geçkin karıları neredeyse kendi gölgelerine takılıp tökezlememek için kocalarının kollarına asılmak zorunda kalıyorlardı. Ama aradan birkaç yıl geçtikten sonra kocaları ansızın ruhça ve bedence aşağılık bir yaşlılığın uçurumuna yuvarlanıyorlar. O zaman acınası körler gibi kollarına girip erkeklik onurları incinmesin diye basamaklarının iki değil üç olduğunu, sokağın ortasında bir su birikintisinin bulunduğunu, kaldırımın üstündeki şeyin ölü bir dilenci olduğunu kulaklarına fısıldayan, büyük bir çabayla son yaşam ırmaklarının tek geçidiymişçesine karşıdan karşıya geçmelerine yardım eden, kendilerini toparlamış karıları oluyordu. Florentino Ariza bu aynada kendini öyle çok görmüştü ki, kendini bir kadının kolunda taşıtmak zorunda kalacağı o aşağılık yaştan korktuğu kadar ölümden korkmuyordu artık. O gün, ancak o gün, Fermina Daza'ya kavuşma umudundan vazgeçmek zorunda kalacağını biliyordu. Bu karşılaşma Florentino Ariza'nın uykusunu kaçırdı. Leona Cassiani'yi evine arabayla götürecek yerde, adımlarının taş döşeli yollarda tıpkı at nalları gibi yankılandığı eski kentin içinden geçerek yaya eşlik etti onu. Açık pencerelerden uçucu ses kırıntıları, yatak odalarının gizlilikleri, gizemli akustiğin büyüttüğü sevişme hıçkırıkları, uykuya dalmış ara sokaklardan yaseminlerin sıcak kokusu sızıyordu. Bir kez daha Florentino Ariza, Fermina Daza'ya duyduğu bastırılmış aşkını Leona Cassiani'ye açıklamamak için tüm gücünü toplamak zorunda kaldı. Yan yana, kararlı adımlarla yaşlı sevgililer gibi birbirlerini telaşsızca severek yürüyorlardı. Leona Cassiani, Cabiria'nın güzelliklerini, Florentino Ariza ise kendi mutsuzluğunu düşünerek. Plaza della Aduana'ya bakan bir balkonda bir adam akşam şarkıları söylüyor. Şarkısı birbirine zincirlenen yankılarla tüm çevreye yayılıyordu. Quando io cruzaba por las olas inmensas del mar. Denizin kocaman dalgalarını aşarken. Calle de los Santos de Piedra'da tam evinin önünde ondan ayrılacağı sırada Florentino Ariza, Leona Cassiani'den onu bir konyak içmeye çağırmasını istedi. Böyle bir durumda ikinci kez istiyordu bunu. İlkinde 10 yıl önce bu saatte gelirsen hep kalman gerekir demişti ona. Girmemişti içeri. Ama şimdi sonra sözünü tutmayacak olsa da girecekti. Ama Leona Cassiani şart koşmadan içeri çağırdı onu. Böylece Florentino Ariza hiç ummadığı bir zamanda daha doğmadan ölen bir aşkın kutsal barınağında buldu kendini. Leona Cassiani'nin anası babası ölmüşlerdi. Tek erkek kardeşi Curazao da servet yapmıştı. Eski baba evinde tek başına yaşıyordu Leona Cassiani. Yıllarca önce onun aşığı olmaktan daha umudunu kesmediği sıralarda Florentino Ariza ana babasının izniyle pazarları hatta bazen gece geç saatlere dek ziyaretine giderdi. Kendi evi sayar olduğu evin düzenlenişine birçok katkılarda bulunmuştu. Ama o gece sinema dönüşü, salonun kendisinin anılarından arındırılmış olduğu duygusuna kapındı. Eşyaların yeri değişmişti, duvarlarda başka resimler asılıydı. Florentino Ariza bunu acımasız değişikliklerin kendisinin hiçbir zaman var olmadığı inancını sürdürmek için bile bile yapıldığını düşündü. Kedi onu tanımadı. Unutulmanın acımasızlığına şaşarak "Beni anımsamıyor artık," dedi. Ama Leona Cassiani konyakları hazırlarken omzunun üstünden onu kaygılandıran buysa içinin rahat etmesini, çünkü kedilerin hiç kimseyi anımsamadıkları yanıtını verdi. Divanda yan yana oturup arkalarına yaslanarak kendilerinden kim bilir kaç yıl önce bir öğleden sonra katırla çekilen tramvayda tanıştıkları öğle sonundan önceki yaşamlarından söz ettiler. Yaşamları bitişik odalarda geçip gitmişti ama o zamana değin günlük işlerden başka hiçbir şeyden söz etmemişlerdi. Şundan bundan konuşurlarken Florentino Ariza elini onun oyluğunun üstüne koydu. Usta bir baştan çıkarıcının yumuşak dokunuşuyla usul usul okşamaya başladı. Leona Cassiani karşı koymadı. Ama en küçük bir nezaket ürpertisi bile göstermeksizin. Yalnızca daha ileri gitmeye yeltendiğinde onun araştıran elini alıp avucuna bir öpücük kondurdu. "Usludur," dedi ona. "Çoktandır senin aradığım erkek olmadığını anladım." Çok gençken yüzünü hiç görmediği güçlü, kuvvetli, becerikli bir adam onu ansızın dalga kıranın üstüne yıkmış, paralarcasına soymuş, bir an çılgınca sevişmişti onunla. Taşların üstüne uzanmış, her yanı yara bere içinde o adamın hep orada kalmasını, onun kolları arasında aşktan ölmeyi istemişti. Yüzünü görmemişti, sesini işitmemişti ama binlerce erkek arasında biçiminden, yapısından, sevişme tarzından onu tanıyacağından emindi. O zamandan beri kendisini dinleyecek kim bulursa şöyle diyordu. Bir 15 Ekim gecesi saat 11'lerde Escolera de los Ahogatos'ta oturan zavallı bir zenci, sokak kızının ırzına geçen iri yarı bir adam hakkında bir şey biliyorsanız söyleyin ona, gelip beni bulsun. Sırf alışkanlıktan söylüyordu bunu. Öyle çok kişiye söylemişti ki artık umudunu kesmişti. Florentino Ariza geceleri gemilerin veda düdüklerini işittiği kadar çok işitmişti bu öyküyü. Saat sabahın ikisi olduğunda ikisi de üçer konyak içmişler. Florentino Ariza kendisinin gerçekten de onu beklediği erkek olmadığını anlamıştı. Bunu öğrendiğine sevindi. "Aferin Leona," dedi giderken. "Bu işin ne hakkından geldik." O gece sona eren tek şey bu değildi. Kötücül kimselerin uydurdukları veremliler koğuşuna ilişkin söylenti uykularını kaçırmıştı. Çünkü Fermina Daza'nın ölümlü olduğunu, bu yüzden de kocasından önce ölebileceği kuşkusunu sokmuştu içine. Ama onun sinemadan çıkarken tökezlediğini görünce birden daha önce ölecek olanın o değil, kendisi olabileceği düşüncesiyle uçuruma doğru bile bile bir adım daha atmıştı. Bir önseziydi bu. Üstelik önsezilerin en kötüsü. Gerçekle besleniyordu çünkü. Sabırlı bekleyişler, sevinçli umutlarla geçen yıllar geride kalmıştı. Ama ufukta kuruntulu hastalıkların dipsiz kuyusundan, uykusuz sabahlarda damla damla işemelerden, gün batımında günlük ölümlerden başka hiçbir şey seçilmiyordu. Bir zamanlar onun bağlaşıkları olmaktan öte, yeminli suç ortakları olan günün birinde her anının ona ihanet etmeye başladığını düşündü. Birkaç yıl önce yüreği korkuyla dolu, tehlikeli bir buluşmaya gittiğinde gürültüsüzce içeri girebilmesi için kapıyı sürgüsü çekilmiş, menteşelerini yeni yağlanmış bulmuş ama son dakikada saygın bir kadına yatağında ölerek onarılmaz bir zarar verme korkusundan ötürü caymıştı. Böylece dünyada en çok sevdiği geçen yüzyıldan bu yana en küçük bir düş bozumuna uğramadan beklediği kadının ancak yarım ay biçiminde mezar tümseklerinin, rüzgarda dağılmış gelincik çiçeklerinin bulunduğu bir sokaktan, ölümün karşı yakasına sağ salim varabilsin diye ona yardım etmek için koluna girecek zamanı kaldığını düşünmek akla uygundu. Gerçek şu ki, çağının ölçütlerine göre Florentino Ariza yaşlılığın sınırını aşmıştı. 56 yaşındaydı. Hiç göstermiyordu yaşını, üstelik bu yılların en iyi yaşlanmış yıllar olacağını düşünüyordu. Çünkü aşk yıllarıydı bu yıllar. Ama o dönemde hiçbir erkek onun yaşında genç görünse ya da göründüğüne inansa bile genç görünme gülünçlüğünü göze alamazdı. Hiç kimse geçen yüzyılda uğradığı bir hor görülme yüzünden hala gizli gizli ağladığını utanç duymaksızın açığa vurma yürekliliğini gösteremezdi. Genç olmak için kötü bir dönemdi bu dönem. Her yaşın kendine göre bir giyim tarzı vardı. Ama yaşlılığın tarzı erginlikten hemen sonra başlıyor, ta mezara dek sürüyordu. Yaşın da ötesinde bir toplumsal saygınlıktı bu. Gençler tıpkı dedeleri gibi giyiniyorlar, vakitsiz taktıkları gözlüklerle kendilerini daha saygıdeğer kılıyorlardı. 30'undan sonra baston iyi gözle görülen bir şeydi. Kadınlar içinse yalnızca 2 yaş vardı. Evlenme yaşı, ki bu 22'yi geçmiyordu, bir de sonsuza dek erden kalma yaşı. Evde kalmış kızlar. Ötekiler evli olanlar, anneler, dullar, nineler, onlar ayrı bir türdü. Yaşlarını yaşadıkları yıllara göre değil, ölmek için geri kalan yıllara göre hesaplıyorlardı. Oysa Florentino Ariza, daha çok gençliğinden beri yaşlı görünmek gibi garip bir bahtı olduğunu bilse bile, yaşlılığın tuzaklarını amansız bir gözüpeklikle karşılıyordu. Başlangıçta bir zorunluluktu bu. Transito Ariza, babasının çöpe atmaya karar verdiği giysileri bozup üstüne göre düzeltiyordu. Öyle ki Florentino Ariza, oturunca yere sürünen redingotlar, içi pamukla beslenerek küçültüldüğü halde kulaklarına dek inen papaz şapkalarıyla gidiyordu ilkokula. Üstelik 5 yaşından beri yakın gözlüğü taktığı, saçları da tıpkı yerli annesininki gibi, at yelesi gibi sert ve kalın olduğu için belirgin bir görünüşü yoktu. Allah'tan üst üste gelen iç savaşlardan ötürü hükümet değişikliklerinden sonra okullarda ölçütler eskisinden daha az seçici olmuştu. Bu yüzden de devlet okullarında köken ve toplumsal konum bakımından tam bir kargaşa vardı. Daha büyümesini tamamlamamış çocuklar, barikatların pis barut kokusuyla, sonucu belirsiz çarpışmalarda silah zoruyla ele geçirilmiş asi subayların rütbe ve üniformaları, bellerinde yönetmelik gereği açık seçik görünen silahlarla giriyorlardı derse. Ders aralarında nedeni ne olursa olsun bir kavga çıkınca birbirlerine ateş ediyorlar, sınavlarda kendilerine kötü not veren öğretmenleri tehdit ediyorlardı. İçlerinden biri La Salle Koleji'nde 3. sınıf öğrencisi, dağıtılmış milis kuvvetlerinin bir albayı, din dersinde Tanrı'nın muhafazakar partinin kayıtlı üyesi olduğunu söylediği için cemaat papazı Juan Eremita biraderi tek kurşunla öldürmüştü. Öte yandan yoksul düşmüş soylu aile çocukları eski prensler gibi giyinmiş dolaşıyorlar, içlerinde çok yoksul olan bazıları yalın ayak geziyorlardı. Her yanda görülen onca gariplik arasında Florentino Ariza kuşkusuz en garip olanıydı. Ama gereğinden çok dikkat çekecek kadar değildi. İşittiği en ağır söz, sokakta birinin ardından yoksullarla çirkinlerin istekleri bitmez diye bağırması oldu. Ne olursa olsun, zorunluluktan ötürü büründüğü bu kılık, o zamandan başlayarak yaşamı boyunca gizemli mizacına ve kasvetli kişiliğine en uygun kılık olarak kaldı. CFC'de kendisine ilk önemli görev verildiğinde, İsa'nın saygın yaşında 33 yaşında ölmüş yaşlı bir adam olarak anımsadığı babasınkilerin biçimine ısmarlama elbiseler diktirdi. Böylece Florentino Ariza her zaman olduğundan daha yaşlı görünüyordu. Öyle ki gerçekleri dobra dobra yüzüne karşı söyleyen çenesi düşük gelgeç sevgilisi Brigidia Zuleta, daha ilk günden soyunduğu zaman daha çok hoşuna gittiğini, çünkü çıplakken 20 yaş genç göründüğünü söylemişti ona. Bununla birlikte sorunu nasıl çözeceğini hiçbir zaman bilemedi. Her şeyden önce kişisel beğenisi başka türlü giyinmesine olanak vermiyordu. Sonra da hiç kimse 20 yaşında daha genç giyinmeyi bilmiyordu. Sandıktan kısa pantolonuyla gemici beresini çıkarmadıkça. Öte yandan Florentino Ariza'nın çağın yaşlılık kavramından kaçması olanaksızdı. Öyle ki sinemadan çıkarken Fermina Daza'nın sendelediğini görünce, ansızın amansızca sürdürdüğü aşk savaşımında kancık ölümün kaçınılmaz olarak onu yenik düşüreceği yılgısıyla ürpermesi doğaldı. O zamana değin, amansızca yürüttüğü ve onursuzca yitirdiği en büyük savaş, kelliye karşı verdiği savaştı. İlk saçların tarakta kaldığını gördüğü an, başına gelmeyenin tasarlayamayacağı bir cehennem azabına hüküm giydiğini anladı. Yıllarca direndi. Bu amansız yıkıma karşı başının her santimini savunmak için başvurmadığı merhem, denemediği iksir, benimsemediği batıl inanç, katlanmadığı özveri kalmadı. Bristol Tarım Almanağı'ndaki talimatı ezberledi. Birinin saçlarının büyümesinin hasat dönemleriyle doğrudan bağıntılı olduğunu söylediğini işitmişti çünkü. Her zamanki dazlak kafalı berberini bırakıp yalnızca ay büyürken saç kesen, kente yeni gelmiş yabancı bir berbere gitmeye başladı. Yeni berber gerçekten de elinin uğurlu olduğunu göstermeye başladığı sırada, onun Antillerin çeşitli polis örgütlerince aranan, yeni yetmelerin ırzına geçen bir ırz düşmanı olduğu anlaşıldı. Zincire vurup götürdüler onu. Florentino Ariza o zaman, Karayip Havzası'nın gazetelerinde rastladığı dazlaklıkla ilgili tüm duyuruları kesti. Aynı adamın yan yana iki resmi yer alıyordu bu duyurularda. Önce kabak gibi caz çağlak, sonra aslan yelesi gibi gür saçlarla. Şaşmaz ilacı kullanmadan önce ve kullandıktan sonra. 6 yıl içinde tam 172 ilaç denemişti. Şişelerin etiketleri üstünde yer alan tamamlayıcı yöntemler sayılmazsa. Bütün bunlardan tek kazancı, ilaçlardan birinin yol açtığı, karanlıkta fosforumsu bir parıltı saçtığı için Martinikli üfürükçülerin kuzey mantarı dedikleri kaşıntılı ve kokulu bir baş egzaması oldu. Son olarak pazarda Kızılderililerin bağıra bağıra sattıkları ne kadar ot, yazıcılar kapısında satılan doğudan gelme ne kadar özel büyü ve iksir varsa başvurdu. Ama bütün bu üç kağıtçılıkların farkına vardığında çoktan ermişlerinki gibi açılmıştı başının tepesi. 20. yüzyılın ilk yılında, bin gün iç savaşının ülkeyi kana boyadığı sırada, doğal saçlardan ölçüye göre peruk yapan bir İtalyanın yolu düştüğü kente. Bir servete mal oluyordu bu. Üstelik yapımcı yalnızca 3 ay garanti veriyordu. Ama gücü yeten dazlakların çok azı kapıldı bu cazibeye. Florentino Ariza ilk kapılanlardan biri oldu. Kendi saçlarına öylesine uyan bir peruk denedi ki, saçların ruh durumuna göre dikelmelerinden kendisi de korktu. Ama başında bir ölünün saçlarını taşıma fikrine bir türlü alıştıramadı kendini. Biricik avuntusu, amansız dazlaklığının saçlarının ağardığının farkına varmasına olanak vermemesiydi. Bir gün ırmak rıhtımında kafayı bulmuş sarhoşun teki, alışılagelenden daha büyük bir coşkuyla kucakladı onu. İşinden çıktığını görünce, dok işçilerinin şakaları arasında şapkasını çıkarttı, şapırtılı bir öpücük kondurdu başının üstüne. "Aman ne güzel kafa!" diye bağırdı. O gece 42 yaşında, şakaklarıyla ensesindeki birkaç tel saçı da kesti ve sonunda tam bir dazlaklık yazgısına boyun eğdi. Öyle ki her sabah yıkanmadan önce yalnızca çenesini değil, başının ayva tüyleri bitmeye başlayan yerlerini de iyice sabunlayıp köpürtüyor, berber usturasıyla kazıyarak bebeklerin kıçı gibi yapıyordu. O zamana dek iş yerinde bile bile şapkasını çıkarmıyordu çünkü dazlaklık ona yakışıksız görünen bir çıplaklık duygusu veriyordu. Ama bir kez dazlaklığını benimseyince, eskiden söz edildiğini işitip de dazlakların uydurması diye önem vermediği erkeklik erdemleri yüklüyordu kelliye. Daha sonra başının sağ yanındaki uzun saçları tepeye doğru tarama modasını benimsedi. Bir daha da vazgeçmedi bundan. Ama yine de hep aynı cenaze şapkasını andıran şapkayı giymeyi sürdürdü. Kanotiyer, sert tepesi düz ve basık hasır şapka, şapkanın yerel adı olan De Tartaria, Şapkalar moda olduktan sonra bile. Oysa dişlerini yitirişi doğal bir felaketten ötürü değil, sıradan bir iltihabı kökünden kazımak isteyen gezici bir diş hekiminin baştan sağmacılığı yüzünden oldu. Pedallı oyma makinesinden duyduğu korku, Florentino Ariza'nın azı dişlerinin sürekli ağrımasına karşın acıya dayanamayacak hale gelinceye değin dişçiye gitmesini engellemişti. Annesi bütün gece bitişik odadan gelen onulmaz inintileri duyunca korkuya kapılmıştı. Çünkü bunlar belleğinin sisleri arasında neredeyse silinmiş olan bir zamanların iniltileri gibi gelmişti ona. Ama aşk acısının nerede olduğunu görmek için onu ağzını açtırınca apselerle dolu olduğunu görmüştü. Amcası 12. Leon, ırmak gemilerinde bir ustabaşı heybesinin içinde tam donanımlı bir dişçi muayenehanesiyle dolaşan ve daha çok ırmak boyundaki köylerde gezgin bir yılgınlık satıcısını andıran binici pantolonlu, dev yapılı bir zengin olan Doktor Francis Aduna'ya gönderdi onu. Dişçi, ağzının içine bir göz atar atmaz, onu yeni felaketlerden bir çırpıda kurtarmak için Florentino Ariza'nın bütün dişlerini, hatta sağlam olanları bile çekmek gerektiğine karar verdi. Bu hayvanca tedavi, dazlaklığın tersine anestezisiz katliamın doğal korkusundan başka hiçbir kaygı vermedi ona. Takma diş fikri de canını sıkmadı. Önce en sevdiği çocukluk anılarından biri, çene kemiklerini bir masanın üstüne koyarak onları kendi kendine konuşturan bir panayır göz bağcısının anısı olduğundan, sonra da çocukluğundan beri tıpkı aşk acısı gibi acımasızca ona işkence eden diş ağrıları sona erdiğinden. Dazlaklık gibi yaşlılığın sinsice indirdiği bir darbe gibi görünmedi bu onda. Kekremsi, kükürtlü, kauçuk kokusuna karşın ortopedik bir gülümseyişle yüzünün daha aydınlık olacağına inanıyordu çünkü. Böylece Doktor Adonay'ın akkor haline gelmiş kerpetenlerine dirençsizce boyun eğdi. Nekaat döneminde bir yük eşeğinin stoikliğiyle katlandı. 12. Leon amca ameliyatın ayrıntılarıyla acısını kendi etinde duyuyormuşçasına ilgilendi. Manyaklık boyutlarına varan Belcanto sevgisinden ötürü takma dişlere La Magdalena ırmağındaki ilk gemi yolculuklarından birinde kapıldığı özel bir merakı vardı. Bir dolunay gecesi Gamarra limanı önlerinde bir Alman yer ölçümcüsüyle kaptan köşkünden bir Napoliten şarkı söyleyerek ormandaki tüm yaratıkları uyandıracağına dair bahse tutuştu. Az kalsın kazanıyordu. Irmağın karanlığında bataklıklardaki balıkçıların kanat çırpışları, timsahların kuyruk vuruşları, kendilerini karaya atmaya kalkışan tirsi balıklarının yılgınlığı duyuluyordu. Adam tam en tiz notada şarkının gücünden atar damarlarının kopmasından korkulduğu sırada takma dişleri son solukla ağzından fırladı, suya gömüldü. Çarçabuk yeni takma dişler yapılıncaya dek gemi Tenerife limanında 3 gün beklemek zorunda kaldı. Kusursuz olmuştu dişler ama dönüş yolculuğu sırasında kaptana eski takma dişlerini nasıl yitirdiğini anlatmaya çalışırken 12. Leon amca yabanıl ormanın yakıcı havasıyla ciğerlerini şişirdi. Gücünün yettiği en tiz notayı çıkardı. Güneşin altında gözlerini bile kırpmadan geminin geçişini seyreden timsahları ürkütmeye çalışarak soluğunu sonuna dek tuttu. Yeni takma dişleri de akıntıya kapılıp gitti. O günden beri her yerde takma diş bulunduruyordu. Evin çeşitli yerlerinde, yazı masasının çekmecesinde, şirketin 3 gemisinin her birinde. Ayrıca dışarıda yemek yediği zamanlar cebinde bir öksürük hapı kutusunda yedek bir takma diş bulundurmayı alışkanlık edinmişti. Çünkü şirkette bir kır yemeğinde kızartma et yemeye çalışırken takma dişlerinden biri kırılmıştı. Yeğeninin de buna benzer beklenmedik olayların kurbanı olmasından korkan 12. Leon amca ona 2 takım diş yaptırmasını istedi Doktor Adonay'dan. Biri her gün işte kullanmak için ucuz malzemeden, öteki de pazar ve bayram günlerinde kullanmak için daha sahici duygusu versin diye gülümsediğinde görünen azı dişi altınla kaplı. Sonunda yortu çanlarının şenlendirdiği bir Paskalya öncesi pazarı Florentino Ariza yepyeni bir kimlikle ortaya çıktı. Kusursuz gülümseyişi öyle bir izlenim bırakıyordu ki sanki o adam gitmiş başkası gelmişti yerine. Annesinin öldüğü Florentino Ariza'nın evde tek başına kaldığı dönemde oldu bu. Onun sevme biçimine uygun bir semtti burası çünkü adının belirttiği çok sayıda pencerenin Calle de las Ventanas, İspanyolca pencereler sokağı anlamına gelir. Perdeleri ardında birçok göz olduğunu düşünmesine karşın saygın bir sokaktı bu sokak. Ama bütün bunlar Fermina Daza'nın mutluluğu için, yalnızca onun mutluluğu için yapılmıştı. Öyle ki Florentino Ariza en verimli yılları boyunca evini başka aşklarla kirletmemek için birçok fırsatı kaçırmayı yeğe tutmuştu. Allah'tan CFC'de tırmandığı her basamak yeni ayrıcalıklar içeriyordu. Özellikle gizli ayrıcalıklar. Bunların en yararlısı pazar ve tatil günlerinde bekçilerin suç ortaklığı ile geceleri büroyu kullanma olanağıydı. Bir seferinde birinci başkan yardımcısı iken pazarları çalışan kızlardan biriyle çalışma odasında kendisi yazı masasının sandalyesinde kız da ata biner gibi üstüne oturmuş kaçamak sevişirlerken birden kapı açıldı. 12. Leon amca odasını şaşırmış gibi kapıdan başını uzattı. Gözlüğünün üstünden dehşet içindeki yeğenine baka kaldı. Vay canına dedi. En küçük bir şaşkınlık göstermeden. Hah demiş babanın burnundan düşmüşsün. Sonra kapıyı yeniden kapatmadan önce gözleri boşluğa dikildi. Size gelince küçük hanım devam edin lütfen. Şerefim üstüne yemin ederim ki yüzünüzü görmedim dedi. Bir daha sözü edilmedi bunun. Ama ertesi hafta Florentino Ariza'nın odasında çalışmaya olanak yoktu. Pazartesi sabahı elektrikçiler basık tavana bir vantilatör takmak için paldır küldür içeri girdiler. Anahtarcılar selamsız sabahsız içeri dalıp ortalığı birbirine katarak kapıya içlerinden kilitlenebilen bir kilit taktılar. Marangozlar nedenini söylemeksizin ölçüler aldılar. Döşemeciler duvarların rengine uyup uymadığını anlamak için kreton örnekleri getirdiler. Ertesi hafta da cıvıl cıvıl çiçekli basmayla kaplı iki kişilik bir divanı kapıdan sığmadığı için pencereden içeri sokmak zorunda kaldılar. En olmayacak saatlerde pek de rastlantıya benzemeyen bir saygısızlıkla çalışıyorlar. Florentino Ariza'nın tüm karşı çıkışlarına aynı yanıtı veriyorlardı. Genel müdürlüğün emri. Florentino Ariza amcasının işlerine böylesine burnunu sokmasının onun yoldan çıkmış aşklarına göz kulak olmak için gösterdiği bir incelik mi, yoksa davranışının aşırılığını ona göstermenin kendine özgü yöntemi mi olduğunu hiçbir zaman anlayamadı. Hiç aklına gelmeyen gerçek şuydu. 12. Leon amca, yeğeninin birçok erkeğinkinden farklı alışkanlıkları olduğu söylentileri kulaklarına gittiği, bunu onu yerinde ardıl olarak bırakmasına engel saydığından üzüldüğü için yüreklendiriyordu onu. 28. ayrımın sonu sayfa 302.